Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkan, Muhibban-ı Erkam, dergah-ı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene ne denile? Aziz ve titiz ve dahi temiz, bizler için bahada eşsiz ve her daim nezdimizde, gönlümüzde mümeyyiz can dostlarımız. Bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, kavuşturan, konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlar, geçen hafta insanın sosyal yetkinliklerine başlamıştık hatırlayacağınız üzere. İşin dini ve insani boyutuna değinmiştik. Bu hafta inşallah kişinin sosyal hayatının, arkadaş çevresinin, onun psikolojisine, moral ve motivasyonuna ve başarısına, mutluluğuna, huzuruna olan etkisine değinmeye gayret edeceğim. Günümüz çocuklarından da çok net bir şekilde göreceğiniz gibi çocuklarımız hayatlarında huzursuz, evde huzursuz, derste, ilim sohbetinde huzursuz, mutsuz. Ama bir alan var, o alana kayınca, oraya geçince, orada olunca, arkadaşlarıyla bir araya gelince mutlu, huzurlu, neşeli, keyifli. Sizce neden hayatlarını onlara adayan anne babaların yanında huzursuz olmaya başladı çocuklarımız? Ve neden içlerinde kendilerini kötü yola çağıran kötü arkadaşların bile olduğu o arkadaş grubunda daha mutlular? Elbette ana unsur, cehenneme çağıran şeytanın gel, gel, gel etmesi. Nefsin de bu çağrıya icabeti. Ama hırsızın hiç mi suçu yok demiş ya hoca, aynen öyle. Bizim hiç mi suçumuz yok aziz dostlarım? Neden bizi bırakıp arkadaşlarının peşinde çocuklarımız? Bunu söylerken hiç arkadaşları olmasın demiyorum. Ama neden bizimle mutsuz, orada daha mutlu? Neden bizimle rahatsız, orada daha rahat? Bir aile programındayız. Ben anne babalara, özellikle aile büyüğü olan dedelere, ninelere, evde ortamı çok kasmamalarını tavsiye ederim sürekli. Aile büyüğü ya da din büyüğü gibi kisvelere sığınıp, baş köşelere kurulup, çocukları, torunları yanına yaklaştırmayan anne baba, dede, nine olmayın sakın. Allah Resulü'nden büyük din büyüğü mü var aziz dostlarım? Söyleyin bana, Allah Resulü'nden büyük din büyüğü mü var? Ne kadar büyük olabiliriz ki yani? Ne kadar ulu olabiliriz ki? Ne kadar bir ortama bir kasvet verebiliriz ki yani? O mübarek çocuklarıyla da, torunlarıyla da ilgilenmiş. Onca sorumluluğun arasında, yükümlülüğün arasında, mesuliyetin arasında onları öpmüş, koklamış, sevmiş. Hutbeyi yarıda bırakıp torunu Hasan Hüseyin Efendimiz'i kucağına alıp hutbeye çıkmış. Devlet başkan düzeyinde bir toplantıya ara verip torununu almış kucağına, öpmüş onu. Gelen heyet hatta şaşkına dönmüş. Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz diye hatırlayın hadis-i şerifi. Hatta kuşu ölen bir çocuğa başın sağ olsun taziyesine gitmiş. İşte insanlar rehber, en büyük önder, Üstü Yasin Hazreti Peygamber rol modeli bu. Her zaman söylediğim gibi, bence Müslüman üç özelliğe sahip olmalı aziz dostlarım. Müslümanı Müslüman yapan üç hakiki özellik, üç üstün güzellik. 1. Müslüman karşısındakine kendisini kötü hissettirmez. 2. Müslüman tahmin edilebilir olur. 3. Müslüman kendi gıybetini yapmaya zemin hazırlamaz. Buna sebep olabilecek, gıybetinin yapılmasına sebep olabilecek eylemlerden kaçınır. İlk iki maddeyi açıklayacağım ama Bu son üçüncü maddeyle alakalı geçen hafta oğlum Muhammed İkbal yavrumla çok güzel bir örnek yaşadık. Çok sevdiğimiz bir büyüğümüz davet etti. Bir ortopedi doktorumuz, bir profesör ağabeyimiz. İzzet ikram etti, ağırladı bizi. Allah razı olsun kendi odasında. Zaten daveti bizim için bir şeref. Bir hafta sonu bize vakit ayırıp onca eziyeti bize bir şeref. Vakit ayırması bir şeref. Yavrumun bir videosunu izlemiş sosyal medyada. Gıpta etmiş, gurur duymuş. Davet etti, ilgilenmiş benimle. Bundan üstün bir şey olabilir mi yani? Ailem için, benim için bundan büyük bir şeref olabilir mi yani? Bir büyüğümüzün, hikmetli bir büyüğümüzün, çok değer verdiğimiz bir büyüğümüzün bizim farkımıza varması. Yani onun radarına olumlu manada takılmış olmak. Hani polislerin radarına hızla takılıyorsunuz, ceza yiyorsunuz ya. Burada hayır radarına takılıp, ya ne güzel Münir'cim, Allah razı olsun, ne güzel bir evlat. Bundan büyük bir şeref mi var insanın? Gittik yanına, hoş sohbet, konuştuk, ettik. Anlattı bize yaptıklarını, yapılması gerekenleri. Allah razı olsun, ayrıldık yanına. Ben de ailede hep söylerim yavrularıma, eşime. Hani Müslüman'ın bu üç özelliğini, Müslüman karşısındakine kendini kötü hissettirmez, Müslüman tahmin edilir olur ve gıybetini yapmaya zemin hazırlamaz. Gıybetle ilgili bir konu vermez. Bu üçüncü maddeyi çok fazla işlediğim için hemen örneği de şey yaptım, verdim hemen dönüşte hemen daha. Yavrum dedim, gördün mü? Şimdi biz bu hocamızın gıybetini yapabilir miyiz? Hiç böyle bir olay çıktı mı yani? Hiç ortada gıybet yapabilecek bir konu oluştu mu yani? İşte gerçek Müslüman yani. Hani arasan tarasan, teleskopla mikroskopla arasan da radarda da çalıştırsan asla bulamayacağın bir şey. Ama düşünün, iyi davranmasa, konuşmalarında iyi konuşmasa, oradaki bulunduğunuz süre içerisinde size kendinizi kötü hissettirse falan filan, yani elinize koz verse, sizin de onun gıybetini yapacak bir elinizde bir koz olur, bir konu olur, konuşursunuz yani. Hiçbir böyle bir konu oluşmadı. İşte gerçek Müslüman. Bence böyle olmalıyız aziz dostlarım. Arasan da tarasan da onun aleyhine, onun hoşuna gitmeyecek, konuşacak hiçbir şey bulamaman lazım. Tamam, bütün elinden geldiğince sen iyi davrandın da yine karşıdaki insan onunla, bununla, şununla bir mevzu oluşturup yine sen hoşlandığın, duyduğunda hoşlanmayacağın bir şey konuşamaz mı? Konuşabilir, o da onun günahı. Ama biz zemin hazırlamayalım. Yani bir örnek veriyorum. Onca kişinin arasında 20-30 kişi oturmuşsunuz, bir meclistesiniz. Yanınızdaki kişiyi fısır fısır kulağına fısırdadığınızda, dışarıya çıktığınızda ya gördün mü Allah Resulü'nün men ettiği bir şey yaptı. Hani topluluk içerisinde böyle fısır fısır konuşmak yoktu. Bak, koz vermiş oldunuz yani. Yani buraya hasreten değinmek istedim yaşadığım bir olayda. Taze bir olay üzerinden örnek vererek. Bunlar benim acizane Müslümanlık kıstaslarım değerli dostlarım. Şimdi birinci maddeye dönecek olursak, Müslüman karşısındakine kendini kötü hissettirmez. Peki nasıl olacak bu? Biz ailede çocuğumuza kendini hep kötü hissettirdiğimiz için çocuk bu yüzden arkadaşlarının alemine akıyor. Biz eşimize ailede kendini çok kötü hissettirdiği için çocuk orada alemlere akıyor. Orada çünkü birbirini kötü hissettirme yok. Çok sevdiğim böyle bir büyüğüm eşiyle bir probleminde haddim olmayarak lütfedip beni davet etti. Hani biraz olayı anlamak, çözümlemek namına haddimiz olmayarak. İnşallah teveccühlerindeki gibi oluruz. Biraz konuştuktan sonra dedim, efendim anladım yani durumu anladım. Nedir dedi evladım. Dedim ya büyük ihtimalle siz hanımefendi buradayken işte saçın şöyle göründü, sesin böyle yüksek oldu, dışarı çıkarken şuna dikkat et bilmem ne. Ha bu arada hanımefendi de bir Amerikan şirketinin bu kapıdan pazarlama dediğimiz bir sistemine dahil olmuş. Hanımefendilerle bir araya geliyorlar. Bir çantaları var. Onunla gidip sağlıklı ürünler pazarlıyor. Hiç de ihtiyacı yok. Multimilyon, zengin bir aile yani. Dedim yani para pul peşinde değil hanımefendi. Kıstığınız da yok. Ama burada en ufak bir eksikliğini bile hissettiriyorsunuz. Ya yine teheccüde kalkamadın mı? Yine işte sünnetleri eksik mi kıldın? Yine şunu mu yaptın? Hep böyle bir biz onu tamamlamak adına güya mütemim cüzü olacağımızı düşünerek hep eziyet veriyoruz yani. Hep eleştiri, kötü hissettiriyoruz. Ama dedim gittiği yerde ben biliyorum yani. Oralarda ben seminer de veriyorum. Orada Amerikan şirketi olmasına rağmen, Müslümanların düşmanı olmasına rağmen hiç öyle bir hava hissettirmiyorlar. Aa, ne kadar da güzel yakışmış bu çarşafınız. Dubai'den mi aldınız? İpek bir çarşaf mı? Aa, bu başörtü ne kadar da güzel uyumlu olmuş. Çantanızla ne kadar da güzel ayakkabınızın kombini. Ya ne kadar da güzel konuşuyorsunuz. Gülümsemeniz ne kadar da güzel. Ne kadar tatlı bir şeyiniz var. Simanız var. Hep böyle konuşuluyor dedim orada. İnsanlar da iyi hissetmek adına evden uzaklaşıp o tarz bir topluluğa giriyorlar. Anladım evladım dedi yani. Dolayısıyla yakın çevrede, aile içerisinde eşimize, çocuğumuza, akrabamıza kendini kötü hissettirirsek uzaklaşacaktır. Aziz dostlarım. Hani aklı olmayan bir ağaç değil mi? Beyni yok. Ne? Kökü var, dalı var ya. Nerede ağacın beyni? Götürün bir kalorifer peteğine saksıyı. Yaklaştırın böyle 20 santim. Gürleyen, filizlenen, böyle yeşillenen, çiçek açan dallar hep kalorifer peteğinin aksi tarafında olacaktır yani. Isıya doğru, sıcağa doğru, ateşe doğru gitmeyecektir yani. Kendini koruyacaktır yani. Bile bile insan niye yaksın kendisini? Peki burada Müslümanın üç özelliği var dedik. İkinci madde de var değil mi? Neydi ikinci madde? Müslüman tahmin edilebilir olur. Müslümanın ne yapacağı belli olur. Müslüman bir yola çıkacağı zaman yolda nasıl yürüyeceği belli olur. Camiye gireceği zaman nasıl konuşacağı belli olur. Avazı çıktığı kadar bağırarak konuşmaz camide. Hutbe dinlerken yanındakine sus bile demek uygun görülmemişse yanındakine uyarmak için bile sesini kullanmaz. Edebiyle dinler hutbeyi. Müslüman namaza durduğu zaman sonuna kadar sağla solla ilgilenmez, konuşmaz. Bellidir yani Müslümanın. Oruç tutunca, başladıysa oruca Ramazan'da bir Müslümanın ne yapacağı bellidir yani. Ulu orta dışarıda yemek yemez. Ya da orucunu bozup bir yemek yemez. Hacca gittiği zaman ne yapacağı bellidir. Umrede ne yapacağı bellidir. Zekatı verirken alıp da parayı tak diye fakirin kafasına çalmaz. Hangi lisan-ı edeple onu vereceği, lisan-ı halle vereceği bellidir yani. Müslüman tahmin edilebilir olur. İnanın aziz dostlarım, haşarısı bile, hani haşarı deriz de böyle, tahmin edilebilirdir arkadaşlıkta. İyisi de, kötüsü de. Sınıfta haşarı bir arkadaşım var. Bak yine dersi kaynatacak, hocayı çileden çıkartacak. Okula yeni bir hoca geldi mesela. İlk derste herkes tahmin edebilir onu. Yine cingar çıkaracak, yine hocayı mahcup edecek. Yine tahmin edildiği gibi çok abes aykırı davranışlar sergileyecek. Aynısını da yapar. Hayırlısı iyisi de bak yine en güzel şekilde çalışacak. Akran zorbalığına karışmayacak. Hocaya karşı saygısızlık yapmayacak. Sınavlarda çok iyi sonuçlar alacak diye tahmin edilir olur. Burada Müslüman tahmin edilebilir olur derken Müslümanın neyini tahmin ederiz? Allah'ın emir ve buyrukları, Resul Efendimiz'in emir ve tavsiyeleri karşısında onun ittibasını, onun uymasını tahmin ederiz değil mi? Şeytanın çağrılarına karşı gelmesini tahmin ederiz. Evet, o şimdi kendisinden beklenen iyi davranışı yapacak. Tam olarak onu yapacak deriz. Müslüman da bu tahminde bizi yanıltmaz. Doğru olanı, maruf olanı yapar. Ya da şeytana uymaz, yanlıştan sakınır, kötü davranmaz. Bizi yanıltmaz, tahmin ettiğimiz gibi davranır yani. Bu açıdan çocuklarımız arkadaş çevresindeki rahatlığı bir şekilde evdeki ortamda da yaşamalı. Aileler, anne babalar, dede nineler bu konuda ortamı kasmamalı. O rahat ortamı torunlarına da yaşatmalı. Anne baba, dede ve nine çocuğa karşı bir öcü sembolü haline gelmemeli. Bu uyarılardan sonra gelelim arkadaşların, yani sosyal hayatın insan psikolojisi üzerindeki tesirlerine. Acaba nasıl etkiliyor psikolojimizi dersiniz? Aziz dostlarım, psikoloji alanında doğru ve güzel arkadaş ve insan psikolojisi üzerine yapılmış sayısız araştırma vardır can dostlarım. Bu konuda çok meşhur öğrenilmiş çaresizlik, kabullenilmiş çaresizlik kavramını bulan Amerikalı psikolog Martin Seligman'ın PERMA modeli diye bir kuramı vardır. PERMA'nın P-E-R-M-A baş harflerinden oluşan, İngilizce baş harflerinden oluşan bu kurama göre PERMA modeli mutluluğun 5 temel unsuru üzerine kuruludur. Birinci, ilk baştaki harf P, Positive emotions, olumlu duygular yani. Pozitif olmak falan artık Türkçe'ye de geçti bu kelime. Arkadaşlarla paylaşılan güzel anlar, gülümsemeler, muhabbetler, kahkahalar ve destek olumlu duyguları artırır. İşte evden arkadaşa, evden sosyal alana kaçış bu yüzden. Perman'ın E'si engagement, yani bağlanma. Arkadaşlık ilişkileri, sosyal hayatta bireylerin hayata bağlanmasını ve anlamlı faaliyetlere katılmasını sağlar. Bununla alakalı iş dünyası My Best Friend Theory diye bir psikolojik kuramı da tartışıyor son dönemde. Eğer işveren olumlu şartlar sağlamasa bile çalışanlarına, eğer en sevdiği arkadaşı o iş yerindeyse aidiyet biraz daha artıyor, istifa etmekte biraz zorlanıyormuş. Neden? Ya şartlar kötü falan ama en azından kafa dengi bir arkadaşım var. En iyi arkadaşım burada. Beraber geliyoruz, gidiyoruz, serviste beraberiz, muhabbet ediyoruz falan. Yani arkadaşlık ilişkileri oradaki sabır ve tahammül şeyini katsayısında artıran bir faktöre dönüşüyor. Perman'ın R'si R, relationship. Relationship yani ilişkiler, sağlıklı ve güçlü ilişkiler. Bir insan ne kadar çok sağlıklı ve güçlü ilişki kuruyorsa mutluluğunun o en temel yapı taşlarını da o oranda güçlendiriyordur, kuvvetlendiriyordur. Yani bunu bir tuğla gibi düşünün. Ne kadar sağlam tuğlalarla, birketlerle, betonla bir bina yapıyorsa bina o kadar sağlam olacak. Burada da ilişkiler ne kadar sağlam olursa, sağlıklı ve güçlü ilişkiler. Düşünsenize böyle şizofrenik böyle vesveselerle, kurgularla, kuruntularla kurulu bir ilişki düşünün. Ya arkadaşız ama bugün yarın şeydi çok olur bu ortaokulda, lisede böyle çocuklar arasında. Ya arkadaşız ama acaba beni terk eder mi? Acaba beni seviyorum dedi ama öbürünü sever mi böyle? Çok böyle çok konuşulur böyle gençler arasında. Ona dönerse ne olur? Vesvese olur yani. Şizofreniye döner, paranoyaya döner. Mutlu olmaz. O ya, çürük olur yani. Sırf bu paranoyalardan, vesveselerden dolayı sağlam gibi görünüp yıkılan yuvalara şahit oldum ben aile koçluğunda. Perma'nın M'si, Perma demiştik ya, Perma modeli, meaning, anlam. Son dönemde bir anlam kaybı oldu insanların hayatında. Onun için anlam arıyorlar. Şirkette anlam arıyor, ailede anlam arıyor, arkadaşlıkta da anlam arıyor. Çünkü hayatta daha derin bir tatmin duygusu yaratıyor anlam. Hayatını bir anlama adamış olmak. Sizi temin ederim, insan yaşlandıkça o ilk başlarda tercih ettiği paraydı, maldı, mülktü, şandı, şöhretti, ünvandı, title'dı, makamdı, mevki, hiç bunların bir anlamı kalmıyor yani. Ya nasıl bir iz bırakıyorum ben, ne için yaşadım ve yarın mahşerde, ruzu mahşerde, ilahi huzura çıktığımda Rabbime ne diyeceğim ben, ne için Allah'ın verdiğin ömrü sarf ettim, ne için kullandım bunu? Anlam işte buradaki. Hayatınızın anlamını bulmalısınız bu anlamda. Ve Perma'nın son A'sı, Perma, accomplishment, başarı. Bir sonuç değil mi? Bir değer. Doğru arkadaşlar, bu anlamda bizim o başarımızda bizi destekleyerek hem o başarılara ulaşmada hem onun kutlanmasında, onun değerli hale gelmesinde ve daha fazla, daha büyük başarılara yönlenmesinde yardımcı olur yani. Kötü arkadaş, ya ne oldu, madalya mı takıyorlar diye boş verir ama iyi arkadaş öyle yapar mı? Yıllar evvel, şimdi Malezya'da din ateşimiz olan Ahmet Temel kardeşim, kayınbiraderim, Zeytinburnu İmam Hatip'teyken bir televizyon kanalında okullar arası yarışmada birinci olmuştu. Yani o günkü bütçemle çok da ucuz böyle basit bir kalem ama hediye paketi falan yaptırdım. Akşam gittiğimizde Ahmet kardeşime takdim ettim. O kadar çok sevindi ki rahmetli Safinaz annem, kayınvalidem, babam, Necati babam. Sonra babam sarıldı bana. Yavrum dedi, böyle yapmak lazım dedi. Hala böyle içimi sızlatır. Yani öyle bir küçücük bir şey yapıyorsun ama onun da onu beklediğini görüyorsun yani. Ya oğlum bir şey başardı, bunun farkına varın yani. Yalvattırmayın beni anlamına. Çok böyle yüreğime dokunan bir şeydir yani. Hala hatırlarım. Atla deve de değil, bir kalemden ne olur aziz dostlarım. İşte iyi arkadaş, iyi akraba, doğru insanlar böyle o başarınızı destekleyerek sizi daha büyük bir başarıya doğru yönlendirirler. Ama Allah korusun yanlış arkadaş da, diyelim teheccüde kalktınız, ya ne oldu, uykun mahvoldu, şimdi ayarını bozdun falan diye alay ederler. Mütesettir bir hanımefendiye talip olursun. Ya ne oldu, sen de öcü gibi biriyle evlendin falan, hayatını kararttın derler. Bak her türlü hayrın önünde takoz olurlar. Bu kadar önemli işte arkadaşlık. Bu kadar önemli sosyal hayat. Hayatınızın nerede olduğu. Bununla ilgili Macar asıllı Amerikalı psikolog Mihaly Csikszentmihalyi'nin akış teorisi diye, flow teori diye bir psikolojik kuramı var yine. Bu kurama göre de bireylerin bir aktiviteye tamamen odaklanarak akış durumuna girdiğinde en mutlu olduklarını savunuyor. Akışta olmak. Mevlana Hazretleri'nin yolda olmak kuramı. Feyza Ferah da fensap. Bir işi bitirince hemen doğru öbürüne doğru. Durağan değil, dinamik bir hayatı vardır Müslümanın çünkü. Modern pozitif psikolojide bunu görmüş aslında. Ve burada arkadaşlık bağlantısını görmüşler. Doğru arkadaşlarla geçirilen zaman kişinin o akış durumuna ulaşmasını kolaylaştırır. Çünkü insanlar arkadaşlarıyla birlikteyken kendilerini daha rahat ve doğal hissederler. İyi, güzel, doğru, sevdiğimiz arkadaşlarla bir aradayken de vaktin nasıl geçtiğini anlamamamız bu yüzdendir yani. Anlayamayız. Nasıl, ne oldu ya, saat 12 olmuş. Daha saat 9 gibiydi halbuki. Nasıl geçti 4 saat vakit falan. Öyle hissederiz. Şimdi burada bu akış, flow teori, akış teorisi kötü arkadaşta da geçerli. Gününü gün edip bütün imkanlarını har vurup harman savurup lay lay lon bir hayat sürdüğünde ahir ömürlerinde onlar da çok pişman olacaklar. Pişman olmadan ölenler ruzu mahşerde pişman olacaklar. Cehennem karşılarına dikildiğinde, Allah korusun sıratı geçemeyip içine düştüklerinde orada pişman olacaklar. Anlamayacaklar nasıl geçti ya, bir ömür boşa geçti. Böyle olmasın diye doğru arkadaşlarla, hayra senatla, iyilikle, güzellikle, mutlulukla, huzurla, esenlikle, sağlıkla, sıhhat, afiyetle yaşanacak bir ömür insanı akışta tutuyor işte o. Hani doğru arkadaşlarla sosyal hayatımızda doğru bir aktiviteye odaklanarak hem bir önceki Kur'an'da söylenildiği meaning dediği anlam ortaya çıkıyor. Hem de burada akışta insan birlikte çok daha mutlu oluyor. Bununla ilgili ünü böyle sınırları aşmış psikolog Abraham Maslow'un, meşhur Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi diye bilinen bir teorisi var. Burada da insanın hani bir piramit gibi düşünün, 5 katlı. En alt katta fizyolojik ihtiyaçları var. Bir üst katta güvenlik ve emniyet ihtiyaçları var. Bir üst katta sosyal ihtiyaçları var. Bir üst katta, 4. katta saygınlık ihtiyacı var ve piramidin en tepesinde kendini gerçekleştirme ihtiyacı var. Ve insan bu en alt katta mesela fizyolojik ihtiyaçlarıyla barınma gibi, sağlık gibi, yemek gibi, su gibi bu ihtiyaçlarını karşılamadan piramidin bir üst katındaki şeyi düşünemez yani. Karnı aç bir insanın saygınlık peşinde koşmaz. Ya da sosyal açıdan ya da saygınlığını sağlamamış bir insan ben kendimi gerçekleştireceğim diye hayatının anlamı peşinde koşmaz. Önce hani ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden diyor şair. Aynen öyle. Aşama aşama, kademe kademe, tedrici tedrici bir ilerleme vardır. İşin enteresan tarafı aziz dostlarım, buradaki 5 hiyerarşik seviyede de 5 katta da arkadaşı ve arkadaşlığı ve sosyal hayatı görüyoruz. Mesela fizyolojik ihtiyaçlara bakın. Nedir? Yemek yemek. Komşusu açken tok yatan bizden değil. Nasıl anlamalıyız bunu sizce? Arkadaş arkadaşın halinden anlar. Onu yüzüstü bırakmaz. Aç sevil perişan bırakmaz. Onun ihtiyaçlarıyla ilgilenir. Sahabe-i kiramda görüyoruz. Dünya tarihinin en aziz, en izzetli arkadaşlarını ensarla muhacir arasındaki dayanışmada. Arkadaşların zirvesi. Neyle ilgilenmişler? Fizyolojik ihtiyaçlarda evlilik de var bunun içerisinde. Birkaç tane eşi olanlar ya eşimizi boşayıp arkadaşımız çünkü bekar. Onu evlendirelim, bunu bile teklif etmişler. Yani Allah Resulü yok demiş, o kadar da değil. Eşi boşayarak arkadaş evlendirilmez, onlara başka işler bulun. Yemeğiyle ilgilenmişler, barınağıyla, eviyle ilgilenmişler. Maişetiyle hurmalıkları var, hurmalıklarını paylaşmışlar, gelir temin etmişler. Yani onu kendilerine muhtaç hale getirmemişler. Başka? Sadece bu kadar mı? Evlilikleriyle ilgilenmişler, evlendirmişler bir şekilde. Onları da izzetli bir hale getirmişler. Ben acizane günümüz zengin Müslümanlarında bir iyilik ve ihsanın hep karşıdakini kendine muhtaç bırakacak bir durumda kaldığını görüyorum. Mesela yurt dışına birçok böyle güzide kuruluşumuzla iyilik zincirinde gidiyoruz, geliyoruz, gidenleri, gelenleri görüyoruz. Elbette o da bir ihtiyaç. Ama dökme suyla değirmende dönmez demiş atalarımız. Yani her yıl en azından yılda bir kez kurban etinden nasiplensin, et yesin, amenna. Güzel bir şeydir yani, hiç yiyemiyorsa. Ama hani mesela bir ülkeye böyle kurban yardımında keseceğimize onlara çiftlik mi kursak? Hani ben de bunun bilgi fakiriyim, ben de doğrusunu bilemiyorum aziz dostlarım. Ama bir düşünce fırtınası estirmeye çalışıyorum o güzel beyninizde. Hani bir çiftlik kursak, o ülke artık o çiftlikleri büyütse, o gelişse, artık kendi kurbanlarını kesecek duruma gelseler, böyle mi daha iyi acaba? Hani muhtaç durumda bırakmamış çünkü. 10 yılda dünya uygarlığı. 10 yılda zaten uygarlar, medeniler ama dünyanın diğer bütün büyük imparatorluklarını kafa tutmuşlar. En büyük Bizans işte. Hazreti Ömer Efendimiz'in döneminde fethetmedik mi Kudüs'ü aziz dostlarım? Fizyolojik ihtiyaçlar. Sonra güvenlik, emniyet ihtiyacı. İlk çağlarda bunu nasıl karşılamışlar? İşte mağaralara kapanmışlar. Kapadokya'daki gibi yeraltı şehirleri kurmuşlar. Korunaklı bir hayat yapmışlar. Tek başına çıkmamışlar mamut avlamaya. Birlikten güç çıkar. Değeri sırrınca konu komşu, bütün köylü bir araya gelmiş. Avı beraber yapmışlar. İzi beraber sürmüşler. Ganimeti beraber paylaşmışlar. Arkadaşın gerçekten yaslandığı arkadaki daşmış. Yaslanılacak bir kayaymış yani. Ve bütün arkadaşlar da birbirini dışarıdan gelecek olan tehlikelere karşı korumuş. Bu güvenlik ve emniyet ihtiyacı ilk çağlarda böyle görülmüş. Şimdi nasıl? Şimdi acaba kaç tane arkadaşımız var? Emniyet ve güven duyduğumuz, emniyet ettiğimiz, emniyetli bir insandır dediğimiz, emanete ehildir niyetini güttüğümüz, gerçekten güvendiğimiz, evimizin anahtarını verebileceğimiz, arabamızı teslim edebileceğimiz, çocuğumuzu emanet edebileceğimiz kaç arkadaşımız var acaba? Burada da bu tarz arkadaşlar olanlar işte daha çok mutlu oluyor. Maslow'un teorisi bunu açıklıyor. Doğru arkadaşlara sahip bir insanın da psikolojik olarak kendini güvende hissetmesi, emin hissetmesi, güvende olması, arkadaşının onu yalnız koymayacağını bilmesi. Üçüncü kat, saygınlık. Elbette bu da arkadaşla desteklenirse daha değerli olur. Sizi saygın görecek, size saygı duyacak, sizi zelil hale düşürmeyecek arkadaşlıklarınızın olması. Ne kadar önemli ve değerli değil mi? Ve en tepesinde yer alan kendini gerçekleştirme ise bir arkadaşa kendi sesini bulmada yardımcı olma görevi yükler bize. Özellikle de yakın arkadaşların böyle bir yükümlülüğü vardır. İnsanın kendini gerçekleştirme ihtiyacı. Rabbim bu ihtiyacı anlayan ve bizim bu ihtiyacımıza hizmet edip kendimizi gerçekleştirme sürecinde bize yardımı dokunan arkadaşlar lütfeylesin. Bizi de böyle arkadaşlar eylesin inşallah. Açmadan solan Gülistan'a dönmüş Anadolu coğrafyası. Doğuyor, niçin yaratıldığını, niçin gönderildiğini bilmeden ölüyor insanlarımız. Halbuki kendi sesini bulmada yardımcı olsak onlara. Arkadaş ortamında bu sinyaller çok daha belirgindir yani. Bu gözle bakıldığında bulunur, bilinir. Yeter ki arkadaş olma yükümlülüğünü, emanetini, mesuliyetini hissedelim yüreğimizde. Bir başka teori yine psikolojik olarak sosyal hayatla, arkadaşlıkla, mutluluğumuz arasındaki alakayı kuran mutluluk noktası teorisi, set point teori diye geçiyor pozitif psikolojide. Bu teoride yine bireylerin genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak belirli bir mutluluk seviyesine bağlı olduğunu öne sürer. Yani şöyle düşünün, hani coğrafya kaderdir diyor ya İbn Haldun, belli bir seviyededir. Yani bugün baktığımızda da Afganistan'ın mutluluğu, hatta mutluluk endeksi var, her yıl yapılır, ülkelerin mutluluk endeksi. Türkiye'de çok iyi sıralamada, iyi yerlerde değil maalesef. Hani genetik olarak öyle, ailede, çevresel faktörlere baktığımızda öyle. Ama burada arkadaş desteği şöyle, güçlü arkadaşlıklar ve onlarla sürdürülen olumlu ilişkiler bu mutluluk seviyesini yukarı çekebilir. Yani diyelim dünyanın en mutsuz ülkelerinden bir tanesindesiniz ama çok sevdiğiniz arkadaşlarla berabersiniz. Sizin mutluluk seviyeniz ortalamaya göre çok daha yukarıda olabilir. Hele bunlarla da hayatınızın anlamını bulduysanız, kendi sesinizi bulduysanız, çok hayırlı, anlamlı işler yapıyorsanız birlikte o arkadaşlarla mutluluğunuz çok daha yukarı bir seviyeye çıkabilir. Bu konuda yine Amerikalı kriminolog Travis Hirsch'in geliştirdiği toplumsal bağlanma teorisi, social bond theory var. Hirsch'e göre de bireylerin topluma bağları güçlü olduğunda suç işleme veya toplumsal normlara aykırı davranma olasılıkları azalıyor. Hatta Rosetta Case diye Amerika'da bilime konu olmuş bir vakada, İtalyan asıllı göçmenli olduğu bir kasaba, Rosetta kasabası biliyorsunuz. Bakıyorlar yani burada ortalama ömür Amerikan şeyine göre 10 yıl, 13 yıl daha uzun. Şaşırıyorlar. Zaten uzun ömrün peşinde anti-aging bilmem ne, detokstu, formda kalmaydı. Kalp rahatsızlıkları yok, kalp damar rahatsızlıkları yok. Dikkat çekiyor yani hemen. Bütün böyle tıpçılar, araştırmacılar falan radarlarını alıyorlar Rosetta kasabasını. Diyorlar herhalde burası İtalyan asıllı göçmenli olduğu bir yer. Herhalde işte zeytinyağlı yiyorlar. Akdeniz ilk şeyine göre besleniyorlar falan. Salata bol, şu bu falan, yeşillik bol. Bir bakıyorlar Yani ömür törpüsü olan bütün şeyler, spor eksikliği, ondan sonra yeme alışkanlıkları. Bunlarda da böyle Amerikan toplumunun benzeri yeme alışkanlıkları var yani. Aslında kalp rahatsızlığına sebebiyet olacak bütün etkenler var. Ama işin aması var. Nedir Rosetta kasabasında ömrü uzatan, onları daha sağlıklı yapan, Allah Resulü'nün yalan söyleyecek hali mi var? Aziz dostlarım, kasabada arkadaşlık ilişkileri, aile ilişkileri, sıla-i rahim değil mi? Hani mutlu ediyordu, sevincimizi artırıyordu, rızkı bollaştırıyordu, ömrü uzatıyordu. Aynen onu görüyorlar Rosetta'da. Güçlü ve sağlıklı arkadaşlık ve akrabalık ilişkileri onları mutlu, sağlıklı, huzurlu yapıyor, ömrü uzatıyor. Birkaç faktör daha var tabii ama özellikle bu. Aile hayatlarında ve sosyal hayatlarında hep birlikteler. Hatta birlikte vakıf kuruyorlar, dernek kuruyorlar. O küçük kasabada Amerika'nın en sosyal kasabası haline geliyor, Rosetta kasabası. Sizce böyle bir kasabada suç oranı nasıl olur? İnsanlar kendilerince anlamlı, değerli işlere yönelmişlerse, hayatlarına anlam katacak işler yapıyorlarsa, orada, burada, şurada, lanet aynı işlerde, kötülüğün peşinde koşarlar mı? Mümkün mü böyle bir şey? O da olmuyor tabii. Ne oldu? Social bond theory. Toplumsal bağlanma. Şu anda şirketlerin bir numaralı şeyi bu. Corporate bond. Kurumsal bağı güçlendirme. Bütün yatırımları buna. Çünkü durmuyor. 500 lira, 1000 lira fazla bulan terk ediyor şirketini. 10 yıllık, 20 yıllık şirketini terk ediyor. En küçük bir böyle araba modeli değişikliğinde, telefon modeli değişikliğinde, en küçük bir göz kırpmada terk ediyor. Bir bağ kalmadı çalışanla işveren arasında. Anlam yok çünkü. Şirketin onlara verebileceği bir anlam yok. Tek verdiği maaşsa maaş her yerde var, daha fazlasına gidiyor. Ama maaştan daha güçlü olduğunu unutmayın. Anlamın, değerin. Son olarak bununla alakalı Carol Reif'in Psychological Wellbeing modeli var. Richard Ryan'ın, Edward L. Deci'nin kendini belirleme teorisi, Self-Determination Theory diye geçiyor. Ya da yansıtıcı mutluluk dedikleri hedonic or eudaimonic. Hedonic mutluluk, hani arkadaşlarla birlikte eğlenirsin. Anlık mutluluk. Ama eudaimonic mutluluk da doğru arkadaşlıklar bireyin daha anlamlı bir yaşam sürmesine katkıda bulunuyor. Uzun vadeli mutluluğu destekliyor. Hedonik mutlulukta gittin işte hadi dedi içelim dedi arkadaşlar, kafayı buldun. O an için birkaç saatliğine mutlusun ama mutlu musun gerçekten? Alkol beynini çürüttü, vücudunu çürüttü, karaciğerde siroz oldu. Taşkınlık yaptın, rezil oldun. Sosyal medyaya düştü görüntülerin. Polislerin karşısında madara oldun. Yakalandın, kazaya sebebiyet verdin. Allah korusun cana kıydın. Düşünsenize yani. Hani birkaç saatlik kafayı çekme mutlu, gerçek mutluluk mu? Hedonik mutluluk, haz mutluluğu, anlık mutluluk. Allah muhafaza masum kişileri böyle tecavüz ederek ondan sonra birkaç anlık mutlulukları için hayatlarını mahveden, ne oldu cana kıydın örneklerini görüyoruz her gün gazetenin 3. sayfasında, sosyal medyada. Bu hedonik mutluluk yani. Ama eudaimonic mutlulukta o doğru arkadaşlıklarla anlamlı bir yaşam sürmesine katkıda bulacak uzun vadeli mutluluğu. Hadi gel birlikte bir lisan öğrenelim. Hadi gel birlikte bir kişisel gelişim, kurumsal gelişim gibi bir kursa girelim. Hadi gel bir yetkinimizi artıralım. Hadi gel burada böyle bir fakir fukara var, ona gidelim. Hadi gel her sabah şöyle bir faaliyet yapalım. İşte böyle olunca belki uzun vadede biraz yorucu oluyor ama kalıcı mutluluk sağlıyor. Bu da sadece tek başına olmuyor yani. Bir cemaat hayatıyla, bir cemiyet hayatıyla, bir birlikte, bir arkadaş, bir sosyal çevreyle oluyor. Tek başına olmuyor. İnanın yürüyüş bile tek başına yapılmıyor aziz dostlarım. Bir grup arkadaşla kararlaştırdıysanız, kendinizi bağlıyorsanız, ya her sabah işte şu saatle şu saat arasında koşalım, yüzelim, artık ne diyorsanız, buluşalım diyorsanız kendinizi mecbur hissediyorsunuz. Kişiselse tek başına olmuyor. İşte bu açıdan sosyal sermaye dediğimiz, sosyal network dediğimiz, arkadaşlık dediğimiz, o sosyal yetkinliklerimiz, sosyal olarak bir komüniteyle, bir toplulukla bağ kurma yetkinliğimiz, onlarla iletişime geçebilme kabiliyetimiz bizi hayata da bağlıyor, daha mutlu bir insanda yapıyor. Aziz dostlarım, bu haftalık bu kadar diyelim. Gelecek hafta inşallah yine bu sosyal yetkinliklere değinmek istiyorum, arkadaşlıklara değinmek istiyorum. Kişinin sosyal hayatına, burada yapabileceklerine değinmek istiyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinize Rabbi Celle'ime emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.